Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu dahiliye uzmanı Profesör Doktor Mesut Başak. Mesut Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Mesut Hocam, dinleyicilerimizle ilk defa tanıştırıyoruz. Sizi kısaca bir tanımak isteriz.
Tabii ki. 1962 Kütahya doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kütahya'da tamamladıktan sonra Gülhane Askeri Tıp Fakültesini kazandım. Ve oradan 1986'da mezun olduktan sonra teğmen olarak, üst teğmen olarak, binbaşı olarak çeşitli ülkemizin çeşitli yerlerinde askeri hastanelerde görev yaptım. Ve en sonda 10 yıl kadar Haydarpaşa, Gata Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde görev yaptım. Yardımcı doçentliği orada bitirdim. Sonra da Sağlık Bakanlığı'nda bir süre çalıştım. Özel sektörde çalıştım. Şu anda Yalova Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görevime devam ediyorum.
Allah başarınızın devamını nasip etsin diyelim hocam.
Amin inşallah.
Şimdi hocam, genel dahiliye zaten çok geniş bir branş. Yani pek çok şeyle ilgileniyorsunuz. Ancak bildiğimiz kadarıyla sizin özel ilgi alanınıza giren iki mesele daha var.
Evet.
Bunlardan biri obezite tedavileri. Biz bu bölümde özellikle programımızın bu ilk kısmında obeziteden bahsetmek istedik. Obeziteyle ilgili genel bir bilgilendirme yapalım ve tedaviye katkılarımız neler olur dinleyenlerimizi bilgilendirelim istedik. Hocam, obezite nedir? Abartıldığı kadar önemli midir? Dünya Sağlık Örgütü'nün çağın en büyük salgını dediği bir abartı mıdır? Ne dersiniz?
Şimdi aslında Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 7-8 yıl önceye kadar, daha doğrusu tüm dünya böyleydi, obeziteyi bir hastalık olarak kabul etmiyorlardı. Sadece bir görünüm, şikayet, bulgu gibi düşünülüyordu. Ama daha sonra obezitenin, yani şişmanlığın bir hastalık olduğu ortaya çıktı ve kabul edildi. Bu hastalığın önemli bir yönü de kendisi de ayrıca başka hastalıklara da yol açıyor. Yani vücudumuzda hiçbir etkilemediği sistem yok. Aklımıza ne gelirse, solunum sistemi, kalp damar sistemi, beyindeki santral sinir sistemi, el ve bacaklarımızdaki aynı şekilde damarlar, bizim kas ve eklem sistemimiz, yani aklınıza ne gelirse tüm organları, hatta psikolojimizi dahi etkileyebiliyor.
Belki en önemlisi de odur hatta.
Evet, hatta kansere dahi yol açıyor.
Obezite kanser.
Evet, evet. Çok enteresan. Örnek vereyim hemen.
Buyurun.
Mesela kadınlarda rahim kanserine, yani endometrium kanserine, safra kesesi kanserine ve meme kanserine obez olmayanlara göre obez olanlarda çok daha fazla görülüyor. Erkeklere örnek vereyim. Erkeklerde de kolon kanseri ve prostat kanseri. Yine aynı
bunları
şekilde.
Ben bile ilk defa duydum hocam.
Evet, gerçekten enteresan konular bunlar. Obezitenin söylediğim gibi en önemli noktalarından bir tanesi bu. Kolon kanseri, prostat kanseri erkeklerde, obez olanlarda çok daha fazla görülüyor. Başka neler yapıyor? Hipertansiyon, yani yüksek tansiyona sebep oluyor. Hiperlipidemi dediğimiz kolesterol, trigliserit yüksekliklerine, yani kan yağlarının yüksekliğine yol açıyor. Aynı şekilde kalp damar hastalıklarında, yani miyokard infarktüs dediğimiz kalp krizine sebep olabiliyor. Şeker hastalığını ortaya çıkarıyor. Kas iskelet sistemine baktığımız zaman eklemlerde, özellikle dizlerde, etrafımıza baktığımızda diz protezi konan insanların hemen hemen %70-%80'i obez kişiler.
Aşırı yüklenmeye bağlı yıpranıyor
evet,
tabii.
Tamamen öyle. Demek ki dizlerde de kireçlenme ve artroz dediğimiz aynı anlamdaki hastalığı yapabiliyor. Hatta gut hastalığı, hepimizin bildiği zengin hastalığı, aşırı protein alımına bağlı. Bu ortaya çıkabiliyor. Çok son zamanlarda artık oldukça şöhretli olan bir hastalık var. Uyku apne hastalığı.
Belki direkt sebep sonuç.
Kesinlikle
olan,
öyle.
En bariz olanı bu.
Evet, yani bir bakın, uyku apnesi olan insanlar geceleri horlayan obez insanlardır. Uyku apneyi kısaca tarif edeyim dinleyicilerimize. Uyku esnasında solunumun birden durması demek. Yani kişi nefes alıyor birden solunum duruyor.
Şu sanki horlamanın sonunda çıkan ses
evet,
gibi mi hocam?
Evet, evet. Yani horlaması olan kişilerde zaten bu oluyor. Solunum duruyor. Kişi bunu kendisi fark edemiyor. Uyuyor çünkü. Ne zaman ki akciğerlerdeki karbondioksit miktarı artıyor, bir asidoz meydana getiriyor, bu beyne bir uyarı gönderiyor. O esnada kişi çok hızlı bir reaksiyonla uyanıyor.
Boğuluyor hissiyle.
Boğuluyor hissiyle. İşte kapıya, pencereye gidip camı falan açmak istiyor. Burada ben dinleyicilerimize şunu tavsiye edeceğim. obez olan bir yakınınız varsa, eşiniz, çocuğunuz, kardeşiniz, kimse, bununla birlikte aynı odayı paylaşan kişiler mutlaka geceleri, hele bir de horluyorsa, bir izlesin. Yani acaba geceleri nefesi duruyor mu? Uyku apne sendromu neye yol açıyor? İnanın depresyon, sabahları yorgun kalkma, yüksek tansiyon, şeker, kalp hastalığı, bunların hepsini uyku apne sendromu meydana getiriyor.
Bunun bir benzerini hocam biz çocuklarda da görüyoruz. Genizeti çok büyük olan çocuklarda evet. da benzeri yaşanıyor. Akademik başarı etkileniyor direkt.
Evet, gerçekten öyle. Çok doğru söylediniz. Dolayısıyla işte baktığımızda obezitenin beyinde ne yapıyor? Beyinde yüksek yağ oranlarından dolayı ateroskleroz dediğimiz damar sertliği meydana geliyor. Beyin damarları tıkanıyor ve felç meydana geliyor, Allah korusun.
Direkt felce kadar gidiyor
evet,
yani.
Evet, direkt felce kadar gidiyor. Dolayısıyla obezite, gördüğünüz gibi saymadığımız bir sistem kalmadı. Yani vücudumuzda etkilemediği maalesef hiçbir organ yok.
Bu hormon sistemin, endokrin sistemi nasıl etkiler hocam?
Evet, o da çok önemli bir nokta. Şimdi özellikle obeziteye sebep olan bir de hastalık varsa altta, o da onu tetiklemiş oluyor. Mesela şöyle örnek vereyim. İşte hipotiroidili, tiroidi tembel olan kişilere obezite çok fazla görülüyor.
Hareket azlığından mı, metabolizma yavaşlığından mı hocam?
Aslında yani tavuk yumurta meselesi gibi bu. İkisi de birbirini etkiliyor. Mesela tiroid tembeli olanlarda obezite daha fazla görülüyor. Obezite fazla göründükçe yine de aynı şekilde hipotiroidi evet. Mesela testosteron hormonu kadınlarda fazla salgılanıyor obez olanlarda.
Yani bayanları erkekleştiriyor mu?
Aynen. Ses kalınlaşması, bıyık sakal çıkması, göğüs uçlarında kıllanma, hatta adet düzensizliği, polikistik over sendromunda gördüğümüz direkt hirşitizm dediğimiz işte bu erkek tipi kıllanma, bunlara yol açabiliyor. Östrojen miktarı azalıyor. Erkeklerde de bunun tam tersi testosteron azalıyor. Bu sefer de işte bacaklarda, kıllarda dökülmeler oluyor. Cinsel istekte azalma meydana geliyor. Daha böyle birçok hormonları etkileyebiliyor.
Çocuk sahibi olmayı da direkt etkiliyor.
Tabii özellikle anında. Bayanlarda infertilite dediğimiz iyi bir noktayı bana hatırlattınız. İnfertilite, polikistik over sendromlu kişilerde özellikle yani yumurtalıklarında çok sayıda kist oluyor. Bunlar genelde obez kişiler. Dolayısıyla adet düzensizliğiyle birlikte maalesef çocuğu olmayabiliyor.
Peki kilo verse obez bir bayan normal kilosuna ulaşsa bu sıkıntılar kendiliğinden bertaraf oluyor mu?
Evet. Geriye dönüşümlü olan hadiseler, mesela kolon kanseri, meme kanseri, endometrium kanserleri gerçekten %40 civarında bunlardan ölümler azalıyor.
Sadece kilo vermekle evet. kanserden korundunuz evet. diyebiliyoruz yani.
%10 kilo verdiğiniz zaman hipertansiyon riskiniz %40 azalıyor. Glisemi regülasyonunuz yani kan şekerinin düzenlenmesi %50 oranında daha iyi hale geliyor.
Ki %10 dedik yani çok abartılı bir
evet,
şey değil mi?
Evet yani 90 kiloysa
81'e düşsün.
900 kilo vermesi demek yani bu. Tabii bu %20 %30 olursa çok çok daha iyi noktalara geliyor.
Bir de o düştüğü yerde kalırsa tabii
evet,
hocam.
Evet bir de o tabii. Işi. Zaten bugün obezitede en önemli sıkıntı bu. Yani kişiler zayıflıyor ama bunu idame ettiremiyor. Yani zayıflığını koruyamıyor. Tekrar kilo alıyorlar. Bu büyük bir sıkıntı gerçekten.
Bir de herhalde şu oluyor. Bir kez başardım gerekirse bir daha başarırım rahatlığı.
Evet.
Hüsranı getiriyor
evet,
arkasından.
Evet. Ama bu da tabii öbür taraftan da 1, 2, 3, 4, 5 deneyince kişide bir de ne oluyor? Bu sefer acaba ben iradesiz miyim? Ben bunu yapamamaya başlayacağım.
Özgüven eksikliği.
Özgüven eksikliği meydana geliyor. Bu da tabii istemediğimiz bir nokta yani.
Peki hocam biz hani buraya girdik ama da belki şunu baştan söylemeliydik. Kime obez denir, kime aşırı kilolu denir, normal kilonun tanımı nedir?
Evet.
Bizim çocuk polikliniklerinde bu iş nispeten kolay. Bizim ölçüm tablolarımız var. İşte 3 yaşında kız çocuğu şu kilo olmalıdır. Alt sınırı budur, üst sınırı budur.
Evet.
Gayet rahat hesaplayabiliyoruz. Daha çok sizin kullandığınız vücut kitle indeksini kısmen biz de kullanabiliyoruz.
Doğru.
Onun da persentilleri var.
Evet.
Yetişkin için böyle bir salt bir değer söyleyebilir miyiz hocam?
Şimdi birkaç tane ölçüm yöntemi var burada. En pratiğini söyleyeyim ben dinleyicilerimizin pratik kullanılacağı bir şey. Eskiden biz bunu çok kullanıyorduk. Tabii şimdi yeni yöntemler de var onları da söyleyeceğim. Boyunuzu metre olarak çıkarıyorsunuz 1.73 metre. İşte o son iki rakam ideal kilonuz 73 kilo. Artı eksi 3-5 diyeyim buna yani. İşte 1.90 işte o 90 kilo sondaki 9-90 rakamı.
5-6 kiloda pazarlık payı
evet,
var.
Artı eksi diyelim onu yani. 3-4-5 kilo. Tabii bizim şu an başka kullandığımız bel çevresi ölçümü var. Bel çevresinin ölçümü yeri önemli özellikle. Nedir? İşte her iki tarafta kalça kemiğimizin üst kenarı ve yukarı doğru devam ettiğimizde kaburgalarımızın bittiği alt kenar.
Tamam,
bu iki doğruyu birleştiren çizginin tam ortasından geçen çevre.
Tam göbek deliğine mi denk gelir
Yok,
hocam burası?
Yok, tam göbek dersek onu özellikle belirttim. Mesela çok kilolu kişilerde göbek sarkıyor. Bu sefer yanlış ölçüm meydana geliyor. Demek ki bu bel çevresi eskiden bayanlarda 88 santimdi. Şimdi bunu 80'e indirdik.
80 santimi geçiyorsa obezsiniz.
Evet, obezsiniz ve sağlık riskiniz artmış demektir. 88'i geçerse bu risk çok daha fazla artmış demek. Erkeklerde bu 102 santimdi. Şimdi 94 santime indi. Erkeklerdeki ölçüsü.
Erkeklerde 94
evet,
santim.
Evet. Bir de kalça, bel kalça oranını kullanıyoruz. Kalçaya da bu yan basenler deniyor ya.
Evet hocam.
Kalçamızın en geniş bölgesinden geçen çevre uzunluğu.
Tamam.
Bel çevresini kalçaya bölüyorsunuz. Kadınlarda bu 0.85'i geçerse yüksek risk demek, obezite demek. Erkeklerde de 1'i geçerse yine obez demek. Fakat biz en çok vücut kitle indeksini tercih ediyoruz.
Standart kitapta evet, geçmiş olan.
Aynen öyle. Artık Sağlık Bakanlığı'nda biliyorsunuz çok güzel duyuruları var. Vücut kitle indeksini artık herkes kendisi öğrendi.
Tabii ölçülebiliyor.
Ölçülebiliyor. Ne yapıyoruz? İşte vücut ağırlığınızı kilogram olarak boyunuzun karesine bölüyoruz. Bu ne demek? Boyunuzu metre olarak tabii ki.
170 santim olsa.
Evet, 1.70 diyoruz. 1.70'i 1.70 ile çarpıyoruz.
2.89.
Evet. Kilonuzda 100 kilo.
100'ü
2.89'e böldük. Eğer bu 18 ile 25 arasıysa normal.
18 ile 25 normal.
Evet. Peki. 18'in altında ise zayıf diyoruz.
Herkes öyle olmak istiyor hocam.
Evet, gerçekten öyle. 25 ile 30 arasındaysa fazla kilo diyoruz.
Peki,
şişman değil yani.
Sağlık riski var mı hocam 25-30'larda?
Tabii ki, tabii ki. Yani obez kadar olmasa da normal kişilere göre tabii ki bu insanların sağlık riski artmış oluyor. Ama obezite kadar değil tabii ki.
Peki.
30'u geçerse obez diyoruz. Obezi de ikiye, üçe ayırıyoruz. Hafif, orta ve ağır. Hafif obezlerde 30 ile 35 arası. 35 ile 40 arasını orta obez diyoruz. 40'ı geçerse morbid obez.
Yani hastalık haline gelmiş.
Ölümcül artık hastalık dediğiniz gibi ölümcül hale gelmiş artık hastalık haline gelmiş tam anlamıyla. Yani otur ölümü bekle Allah korusun yani.
Ama bunu, mesajı böyle net de vermek lazım.
Evet
bu kesinlikle. Dinleyenlerimiz de var yani bilsinler bu durumu.
Çok önemli gerçekten. Morbid obez demek görüyoruz işte 180 kilo 160 kilo benim hastalarım olduğu. 160 kilo.
160 diyorsunuz
ya,
hocam.
165 kiloluk bir hastayı mesela 40 kilo zayıflattık ve devam etti ondan sonra.
Maşallah.
Elhamdülillah. Dolayısıyla bu morbid obezlerin tabii ki gerçekten her şey denenmeli. Her şey denendikten sonra tabii herhangi bir artık çare yoksa o zaman cerrahi dahi düşünmek gerekiyor.
Düşünmek lazım kesinlikle. Evet, hayat kalitesini çok bozuyor çünkü.
Çok, çok.
Hocam siz anlatırken aklıma şu soru geldi. Bazen hani insan psikolojisi de böyle oluyor. Yaşamayı çok seviyoruz hepimiz de.
Evet.
Mesela benim vücut kitle indeksim 24 olsa bunu 20'ye düşürsem bu evet, benim hayat kalitemi arttırır mı? Hani Allah ne nasip etti ama ömrümü uzatır tabii mı? Yoksa 24 ile 18 eşit mi bu manada?
Evet. Şimdi 18 ile 25'in orta noktası nedir? 22 hemen hemen.
22.
Veya 22,5 gibi yani. Hı hı. En ideali bu 22 civarı. Yani artık hani optimum en idealini düşünürsek.
Net rakam istiyorsanız.
Evet. Ama 18 ile 25 arası biz çok iyi diyoruz yani. Çünkü toplumumuz o kadar çok yaygın ki.
25-30 küsürler.
Çok yaygın. Dediğiniz rakamlar öyle. İki kişiden biri obez kadınlarda şu an.
Kadınlarda ya. İki kişi. Hocam ona gelelim sahip.
Evet.
Sıklığı nedir? Yani Türkiye'de,
şimdi,
çocuklarda, büyüklerde, dünyada.
Tek harf çalışması var. 2000'li yıllarda yapılan. Oradaki obezite oranı erkeklerde işte %20 civarlarında.
Türkiye'de mi hocam?
Türkiye'de. Hı. Kadınlarda işte %25 civarlarında. 2010 yılında yeni bir çalışma yapıldı. PUR çalışması. Bu çalışmada ise inanılmaz hala çalışma devam ediyor. Bu 12 yıllık bir çalışma ve ülkemizin birçok bölgesinde devam ediyor bu çalışma. Sıkı duralım, çok enteresan rakam, %52.
Bayanlarda.
Genel.
Genel.
Evet.
Çok büyük değil mi
çok
hocam?
Çok büyük, ya? Gerçekten öyle. Yalnız bunu şöyle, ben diğer taraftan bunu açalım. Erkekler %48 civarında, kadınlarda %55 civarlarına çıkıyor. Burada yani şey olmayan, normal olmayan obezler artı fazla kiloları da toplarsak %84'e çıkıyor. Pardon, %86'ya çıkıyor. Yani obez olanlar artı fazla kilolular.
Yani şu bizim 30 puanın üzerine çıkanlardan
evet,
bahsediyoruz.
Evet, 30 puan üzerine çıkarsa bunları obez diyorduk zaten. Hı hı. 25 ile 30 arasında alırsak hepsine beraber, yani 18 ile 25'in dışındakilerin hepsi %84.
Hocam bence 18 ile 25 arasını biz şımarlatalım ve herkes
evet,
şımar olsun.
Evet, gerçekten bu inanılmaz bir rakam.
Dehşet bir rakam.
Tabii çocuklarda da bundan farklı değil. Yani çocuklarımız da eskiden hatırlarsınız ilkokula biz giderken sınıfta veyahut da okulda bir tane şişman çocuk olurdu. Herkes onu şişko şişko diye alay evet. ederlerdi. Şimdi okulun önünde çıkış zamanı bir geçin. Çocukların üçte biri, %30 obez var maalesef. Neden? Yani beslenme tarzı, hareketsizlik yani. Siz bunu benden daha iyi biliyorsunuz çocukların üzerinde. Yani bu hani salgın hastalık işte gerçekten.
Doğru söylüyorsunuz.
Yani AIDS'ten daha tehlikeli. Hepatit B, hepatit C bunlardan çok daha tehlikeli. Ve bulaşıcı bir de yani.
Kişiden kişiye.
Kişiden kişiye böyle sanki geçiyor.
Hal sirayet ediyor.
Evet, gerçekten toplum yaşantısı, teknoloji, işte ruhlarımızın, nefslerimizin tembelliğe alışmış olması bizi hep böyle obeziteye doğru götürüyor.
Peki hocam, tanı koymak için bu metotları kullandık. Yani kabaca bir dinleyenimiz bile işte ölçtüm boyunu 1.75-1.75 dedi ya da body evet. mass index hesapladı.
Evet.
Bunların dışında bir şahıs artık obez olduğuna kanaat getirdi kendisi.
Evet.
Kabaca şöyle diyelim, örnek verelim. 36 vücut kitle indeksiyle size başvurdu hocam.
Evet.
Neler yapılabilir bu hastamız için? Önce bir takım tetkikler istemek Tabii. gerekir mi? Ne yapıyoruz?
Doğru. Şimdi öncelikle sebep. Yani biliyorsunuz siz de doktorsunuz. Biz de önce sebebi bulmak lazım. Ondan evvel de doğru teşhis koymak lazım. Doğru teşhis, obez olduğunu anladık. Neden? Tıpta her şeyin nedenini sormak zorundayız. Eğer nedenini sormazsak işin aslını öğrenemeyiz ve çözemeyiz. Burada da acaba altında bu obezitenin altında hormonal bir hastalık var mı? Mesela tiroid tembelliği var mı? Ne yapıyoruz? Tiroid hormonlarına bakıyoruz.
Kolay.
Kortizol, Cushing hastalığı mı var acaba? Kortizol seviyesine bakıyoruz. Eğer orada bir problem varsa ona yönelik tedavi yapmak zorundayız. Hem zayıflatacaksınız hem de alttaki sebebi yok etmek gerekiyor. Bir başka sebep, acaba insülin direnci mi var? Hiperinsülinemi mi var? Bu hiperinsülinemi varsa o zaman ona yönelik tedavi etmek zorundayız. Eğer patolojik bir, yani altta yatan bir hormonal problem olduğu halde siz bu kişiyi bunları çözmeden tedavi etmeye kalkarsanız başarılı olamazsınız.
Altı delik kovayı su dolduruyorsunuz.
Aynen, siz yukarıdan verirsiniz aşağıdan gider yani. Onun için mutlaka bu testleri, önemli testleri yapmamız gerekiyor.
Peki hocam, bir tek burada insülin direnci benim özellikle dikkatimi çekti. Şunu sormak ihtiyacı hissettim. İnsülin direncinin yüksekliği kabaca insanın sürekli bir yeme isteği duyması mıdır?
Doğru.
Bu bir özür sayılır mı peki? Nasıl yani, yaklaşalım hastamıza bu noktada?
Evet, bu noktada o kendinin farkında değil bu hadisede. İnsülinle bir bakmak lazım, açlık kan şekerine ve HOMA testi uygulanarak insülin direncini hesaplamak gerekiyor. İnsülin direnci ne? Kısaca onu anlatayım arzu edersiniz. Dinleyicilerimiz, bilgilerimiz açısından. Vücudumuzda pankreas diye bir organımız var. Bu organdan insülin salgılanıyor. İnsülinin görevi nedir? Biz yemeklerle yediğimiz gıdalardaki şeker bağırsaktan emiliyor ve kana geçiyor. İşte karaciğere gidiyor, depo ediliyor. Gerektiği zaman da kana tekrar salgılanıyor. Kandaki bu glukoz, yani şeker, hücreye girmek zorunda. Çünkü hücre bu enerjiyi elde edebilmek için glukozu almak zorunda içine. Vücudumuzda 100 trilyon hücre var Fırat Bey. Yani bu çok büyük bir rakam gerçekten. İnsülin yok ise, ya da az salgılanıyorsa bu glukoz hücre içine giremiyor. Neden? Çünkü insülinle glukoz el ele verip hücre öyle geçmeleri
gerekiyor. Kapıyı ancak böyle
açabiliyor. Ancak öyle açılabiliyor. Yani insülin orada anahtar. Hücrenin duvarında kapı var. Glukoz alıyor, anahtarı çeviriyor, hücrenin içine giriyor. Peki insülin direnci ne oluyor? Neden ortaya çıkıyor? Şundan dolayı ortaya çıkıyor. Anahtarlar artıyor. Kanda çok miktarda insülin var ama hücre duvarındaki kilitler azalıyor. Yani reseptör diyoruz biz bunlara. Reseptörlerin sayısı azalıyor. Dolayısıyla kanda da glukoz, insülin etkilemediği için, kapıyı açamadığı için, çünkü az anahtar var. İnsülin miktarı artıyor, glukozu bir türlü hücre içine giremiyor.
Varlık içinde yokluk.
Aynen. Demek ki ne oluyor o zaman? Hem şeker yükseliyor hem de insülin yükseliyor. İlk bakışta ya Allah Allah, yani hem hiperinsülinemi var hem de şeker yüksek. Ters gibi geliyor bize ama öyle değil. İşte içeriye, hücrenin içine girebilmeniz için, Cumhurbaşkanı'nın karşısına geçebilmeniz için özel kalemi yanınıza almak zorundasınız.
Zorundasınız, evet.
Beraber gireceksiniz içeriye. Dolayısıyla insülin pankreasta bakıyor ki şeker hala yüksek. Hadi biraz daha insülin salgılatayım diyor. Ama ürettiği insülin hücre içine giremiyor. Ne oluyor? İşte insülin direnci meydana geliyor. Bunun sonucunda da kişiler maalesef kilo almış oluyor.
Mesut Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk kısmında verdiğiniz için ikinci kısımda aynı sorularımıza devam edeceğiz.
İnşallah. Ben de teşekkür ederim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz tekrar. Programımızın ilk bölümünü kaçıran dinleyenlerimiz için bu haftaki program konumuz Profesör Doktor Mesut Başak. Hocam tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İlk bölümde obezite nedir diye başlamıştık hocam. Kabaca şöyle bir toparlamak istersek, tabii, obezite insanların olması gerekenden fazla kiloya sahip olmaları.
Doğru.
Ve bunu hesaplamanın da çok basit birkaç yolundan bahsetmiştiniz.
Evet.
Birincisi, boyunuzu yazın, metreden sonraki küsurat olması gereken boyunuzdur. Ya da internetten çok kolay ulaşılabiliyor artık, vücut kitle indeksinin hesaplanmasıdır.
Evet.
Ya da bel çevrenizin ölçümüdür. Hı-hı. Ama bunda özellikle göbek deliği çevresi değil, kalça kemiği ile alt kaburganın orta noktalarını birleştiren hatlar ölçelim.
Evet.
Bayanlarda 80 santimi, erkeklerde 94 santimi geçmesin, evet, demiştik. Ama asıl önemli nokta şu demiştiniz hocam ilk kısımda. Obezite bir yaygın salgın hastalık hüviyetindedir.
Doğru.
Türkiye'deki son çalışmalar yüksek kilolularla birlikte obezlerin neredeyse %80-90, toplumun %80-90'ını teşkil ettiğinden,
evet,
bahsetmiştiniz ve yapmadığı hastalık yoktur demiştik.
Doğru.
Psikolojik bozukluklardan çocuk sahibi olamamaya varıncaya kadar.
Evet, evet.
Şimdi hocam tablo çok vahim. Rakam çok
maalesef
yüksek. Yaşam süresini kısaltıyor. Dediğimiz gibi çocuk sahibi olmayı bile engelliyor. Ruh durumumuzu bile bozuyor.
Evet.
Durumu tespit ettik. Tehlikenin farkındayız şu anda. Başlangıç olarak ilk başvurduğunda hastamız altta yatan bir hastalık var mı bakalım dedik.
Evet.
Hastamız obez, işte 130 kilo olması gerekenden 40 kilo 50 kilo fazlası var, neyse. Herhangi bir rahatsızlığı yok. İlk nereye yönlendirelim, ilk ne yapalım, tedavi seçenekleri nelerdir?
Evet. Şimdi gerçekten bu kişiler ve çevresindeki insanlar çok büyük sıkıntı içinde. Çünkü size geldiklerinde en az 4-5 kez bunu denemişler, başarısız olmuşlar ve inanın bana gelenler %70 gözyaşlarını tutamayarak
ümitsiz vaka hüviyetinde.
Vakada, hocam ben ne yapayım, her şeyi denedim, yaptım ama bir türlü başarılı olamadım diyor. Tedavide çeşitli parametreler var, çeşitli yollar var. Aslında sadece tek bir tedavi yöntemi değil, birkaç tedavi yöntemi bir arada kullanmak gerekiyor.
Multidisipliner yaklaşmak gerekiyor.
Aynen öyle. Bir psikiyatri desteği vermek gerekiyor bu tür hastalıklar.
Hepsine mi hocam?
Hepsine olmasa da en azından denemiş, başarılı olmamış olanları.
Özgüvenlerini yitirmiş olanları.
Yitirmiş olanları. İkincisi, mutlaka bir endokrin uzmanı ya da iç hastalıklar uzmanından destek almak gerekiyor. Burada da bir ilaç tedavisi devreye girebilir. Bir diyetisyenden destek almak gerekebilir. Gerekir, gerekebilir değil. Burada da yine diyetisyenin vereceği diyet doğrultusunda en sonda hiçbir çare olmazsa cerrahi tedaviyi düşünmek gerekir. İlaçlar noktasında iştah kesici ilaçlar bulunabiliyor.
Fayda ediyor mu hocam gerçekten bunlar?
İnanın ben tecrübelerime göre söyleyeyim. İlacı kullanıyor hasta, kiloyu veriyor ama sonra tekrar geri alıyor.
Bir de bir dönem ani ölüm riskinden bahsediliyordu sanırım. Evet. Ciddi yan etkileri de var herhalde.
Evet, yani özellikle o ilaç daha sonra toplatıldı. İştah kesici özelliği vardı, kaldırıldı. Başka bir ilaç bağırsaklarda lipoprotein lipaz dediğimiz enzimi inhibe eden, baskılayan, yani yağların emilimini engelleyen bir ilaç var. İşte bu ilaçta şu yönden yan etkisi var. İmmün sistemimizi biraz baskılayıp enfeksiyon sıklığını arttırabiliyor. Bir de aynı hani büyük abdestinizin makatınızdan, çok affedersiniz, yağlar geliyor. O da temizlik
yaşam
açısından
kalitesini de çok bozan,
evet,
bir durum
bozabilir. Var. Böyle bir yan etkisi var. Ama yine de kullanıp kilo veren insanlar oluyor, ama dediğim gibi daha sonra tekrar maalesef alabiliyorlar. Tabii bizim bir yöntemimiz var. Müsaade ederseniz ondan bahsedeyim.
Önce çerçeveyi bir çizsek hocam. Çizelim. Kimleri cerrahiye yönlendirelim?
Evet, onu da konuşalım o zaman. Tüm yöntemler denenmiş.
Diyet olmamış, egzersiz, evet, olmamış, yaşam şeklini, evet, değiştirmiş.
Aynen. İlaçlardan ilaç kullanmış, her şeyi yapmış. Sonuç alınamamış olacak. İki, morbid obez olacak.
Yani 40'ın üzerine çıkmış.
Evet, 40'ın üzerinde çıkmış olması gerekiyor. Organ komplikasyonları gelişmiş olacak. Hani dedik ya,
kalbi etkilemiş.
Kalbi, işte akciğerlerini veyahut da işte yüksek tansiyon, şeker gibi bir takım biraz önce söylediğimiz organlarda hasar meydana getirmiş olacak. Eğer bunlar mevcut ise o zaman cerrahi tedavi düşünülebilir.
Peki cerrahide seçenekler neler hocam?
Cerrahide birincisi, herkesin de bildiği bu bant yöntemi, kelepçe yöntemi var. Bu midenin diyelim ki 1/3 üst kısmı boğum tarzında daraltılıyor. Yeni bir midecik oluşturuluyor orada. Gıdalar oradan alttaki büyük bölüme daha yavaş geçiyor. Ama üst taraftaki küçük mide erkenden dolduğu için de kişiye dolgunluk hissi veriyor. Böyle bir yöntem oluyor. Bir başka sistem, midenin bir kısmı alınıyor. Mide küçültücü operasyon diyoruz buna. Bunun enine boyuna çeşitli kısaltma yöntemleri var.
Peki.
Bir başka yöntem şu an çok kullanılan, işte diyabetli hastalarda, yüksek tansiyon hastalarda da bunu kullanıyorlar şu an. Bypass tedavisi. Yani mideden çıkan ince bağırsak bölümünü oradan bir miktar kesiyorsunuz. Kestikten sonra bu ucu getirip ince bağırsağın son kısmına ya da kalın bağırsağın baş kısmına bağlıyorsunuz. Böylelikle ince bağırsağı kullandırtırmıyorsunuz.
Emilim mi olmuyor bu sefer?
Emilim olmuyor.
Ha, faydası bu.
Evet, faydası bu, ama bu sefer de ince bağırsaktan emilen birçok vitaminler, biliyorsunuz.
Çok fıtratı uygun bir şey gibi gelmedi,
evet,
bana.
Aynen öyle. İşte ADK vitaminleri, işte bu yağda eriyen vitaminler, birçok enerji kaynaklarımız, proteinler olsun, şeker olsun. Bunlar tabii vücuda giremediği için bu sefer kişi güzel kilo veriyor gerçekten. 180 kilodan 170'e, 160'a, işte 130, 100 derken 40'lara kadar geliyor.
Eyvah.
Bu sefer durduramıyorsunuz. Yani tabii o ilk başlardaki bölümler medyaya yansıyor. Ama sonra ondan sonra vazgeçelim, tekrar bağırsağa geri takalım. Yok böyle bir şansınız.
Ha, geri dönüşümsüz.
Tabii. Çünkü atrofi uğruyor yani ince bağırsağı kullanmaya. Doğru. Kullanmaya. Ha tabii kişi çok güzel kilo veriyor. Şekeri artık sona eriyor. Yani insülin kullanmıyor. İlaç kullanmıyor. Tansiyonu gayet normale geliyor ama kişiyi kaybediyorsunuz yani. Bu sefer kilo aldırmaya çalışıyorsun. İmmün sistemi baskılanıyor. Her türlü enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Veya işte bu kelepçe yöntemiyle Allah korusun bir takım komplikasyonlar oluyor. Medyada bunu
son
görüyorsunuz.
Son dönemde duyuldu. 3-5 dakika biliyorum, evet, ben yani, çünkü.
Tabi burada cerrahi arkadaşlarımızı eleştirmiyoruz.
Seçenek
olarak bu var. Tüm bu şartlar oluşturuluyorsa tecrübeli ve başarılı cerrahların elinde tabii ki niye olmasın.
Peki şimdi hocam bir de sizin özel ihtisas alanınıza giren, özellikle uğraştığınız bir saha daha var. Obezitenin medikal olmayan tedavisine, biraz da buradan bahsetsek.
Evet, bunun ismi tokluk kemeri dedik biz buna. Yani mideye taş bağlamaktan hareket ettik.
Mantık bu diyorsunuz.
Evet, bu da nedir? Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ve sahabilerimiz Hendek Savaşı'nda, savaş tabii gerçekten meşakkatli ve uzun sürmesi sebebiyle açlık hadisesi oluyor. Açlığını hissetmemek için midelerine taş bağlıyorlar.
İlham kaynağı bu muymuş hocam yöntemi?
Evet. Ben bunu okuduğumda dedim ki buradaki amaç nedir? Açlığı hissetmemek. Tamam. Peki açlığını hissetmeyen tok hissetmez mi?
Mantıken evet. Evet. Aç değilseniz toksunuz.
Evet. O zaman biz de bunu toklukta kullanalım diye düşündük. Hatta bunu önce eşime açtım. Ya o olmaz böyle çok zor bir şey nasıl olacak falan diye böyle bir yorum yaptı. Sonra bir gün birlikte yemeğe çıktık. Yemekten sonra döndüğümüz zaman dedi ki galiba sen dedi haklısın bu düşüncende. Niye dedim? Dedi ben normal bir korse taktım bugün ve her zamankinden daha az yemek yedim. Bu bize güç verdi. Çalışmaya başladık. Ve gerçekten taş gibi bir balonu bir korsenin içine monte ettik. Bu balonu tam midenizin üzerine gelecek şekilde korseyi bağladık.
Dışarıdan takıyoruz yani bunu.
Bunu korsenin içine koyuyoruz ve dışarıdan bağlıyorsun. Hiçbir cerrahi operasyonu yok.
Ha ben cerrahi gidecek zannediyordum.
Yok
mesela.
Cerrahi değil.
Böylesi değilmiş.
Evet yani zaten cerrahi hadiseleri gördükten sonra ben düşündüm ki acaba
non-invasive
şey bunu nasıl yapabiliriz diye. Ve bunu geliştirmeye çalıştık. Dışarıdan da iki tane bant var ayrıca. Sağlamlaştırıcı, gerdirici ve mideye baskı yapıcı. Şimdi buradaki mantık ne? Midenize dışarıdan bu balon ya da taş baskı yaptığı zaman midenizin hacmi küçülüyor. Dolayısıyla siz yemeğe oturduğunuzda işte 3 kap yemekle doyarken 1,5 kap veya da 1 porsiyonu doymaya başlıyorsunuz.
Bu midedeki gerim reseptörlerinin uyarılması meselesi
evet,
mi hocam?
Evet, aynen öyle. Bir de orası küçüldüğü için dışarıdan baskı olunca hani bantlamadaki küçültme gibi yukarıdan aldığınız gıdalar erken dolduruyor mideyi. Çünkü yer yok. Bu sefer ağzınıza kadar affedersiniz.
Gırtlağıma kadar doydum,
doydum
diyor adam.
Diyoruz. Aslında doymadınız yani. Yani biz bir yerde bunu erken doyurma şeklinde diyebiliyoruz. Yemekler arasında ne oluyor? Yemekler arasında da sizi devamlı orada, çünkü hasta bunu sabah kalkınca takıyor, gece yatarken çıkarıyor. Öğünler arasındaki abur cubur atıştırmaktan da koruyor sizi. Çünkü orada hep dolgunluk hissettiğiniz için tok hissediyorsunuz kendinizi. Yani hem yemeği hazırlıyor hem de yemekler arasındaki atıştırmadan
belki
engellemiş
daha
oluyor.
O zaten.
Evet. Böylelikle kişi bunu ortalama ayda 4 kilo veriyor. İdeal kilomuz da bu zaten. Bu şekilde 30 kilo, 35 kilo, 40 kilo veren birçok hastamız oldu. Çok
bunu
şükür.
24 saat mi takıyoruz hocam?
Yok. Sabah kalkınca takıyor. Gece yatarken çıkarıyor. Çünkü
çok sıkı bir şey mi? Rahatsız ediyor mu insanı?
Onu siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Bant tarzında yani üzerine katlamalı yapıştırın.
Cırt
cırtlı. İstediğiniz kadar hatta zayıfladıkça daha ileri alıyorsunuz bunu. Tekrar almanıza gerek kalmıyor. Aynı şekilde bantları üzerinden o gerdirmeler de sizin elinizde olan bir hadise. Ona göre ayarlayabiliyorsunuz.
Peki bu bölgede dolaşım yetersizliği falan gibi bir sıkıntıya neden oluyor mu? Bir yan etkisi var
evet,
mı yöntemde?
Olmadı. Biz çok şükür yani 1000 küsur hastaya bunu.
1000 hasta?
Evet.
Ciddi rakam hocam.
Evet 100 hastada zaten bilimsel çalışma yaptık. Journal of Life Science dergisinde Amerika'da. O da çok enteresan. Orada yayınlandı. Biz önce Avrupa Endokrin Kongresi'ne göndermiştik. Oradan bu Amerika'daki dergi görmüş çalışmayı. Bize mail attılar. Dediler herhangi bir de yayınlanmadıysa biz yayınlayalım. Hay hay dedik biz de çok memnun olduk.
Peki bu çalışmadan bahsetsek hocam. Bu 100 hasta nasıldı? Kaç kiloydu ortalama? Kaça düştüler?
Evet, yani bunlar hemen hemen her boydan vardı. Yani şöyle diyelim fazla kilolu vardı. Hafif obez vardı, orta obez vardı.
Dört kötü
morbid obez de vardı yani. Öyle söyleyeyim.
Çalışma süresi ne kadar hocam? Ne kadar takip ettik hastaları?
Yani hastalarımızı 6 ay takip ettik.
Ortalama başarı ne kadar oldu
ortalama
hocam?
Ortalama şöyle diyeyim. 2,5 kilo veren de oldu ayda ortalama.
Ha, ayda 2,5 kilo.
Evet.
Ha, ben toplam olsa hoş değil diyecektim.
Ha, ayda 4 kilo veren de oldu yani.
6 ay içinde minimum 15 kilo,
evet.
Belki 20 küsürler.
Evet, evet. Yani bunu takan, başarılı olmayan olmadı.
Çok şükür.
Taktıktan sonra. Tabii bazıları mesela sıkıldı, bırakanları oldu. %10'luk böyle bir fire verdik çalışmada, onu da belirttik zaten.
Ama o da kişinin psikolojisiyle ilgili. Ben de darlanırım, ben kendi adıma konuşurum, bana da sorulur böyle bir şey.
Yani
ama
onu biz hastalarımıza söyledik. Mesela yan etki ne gördük? Çok cildi hassas olanlarda, bunu atletin üzerine takıyorsunuz. Hı hı. Hassas olanlarda hafif bir alerji oldu. Oraya işte pudra tavsiye ediyoruz. Nasıl yeni ayakkabı aldığınızı biraz ayağınızı sıkar.
Vurur.
O da öyle. Hatta hastalarımızdan bir kısmı dediler ki hocam biz buna alıştıktan sonra takmadığımız zaman rahatsızlık hissetmeye başladık. Belimizi de dik tutmaya faydalı oldu.
Standart bir korseymiş gibi.
Evet, o yönden de biraz faydası oldu. Yani çok şükür çalışmamızı ben bir asistanıma vermiştim. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeyken. Hı hı. Onu tez olarak yaptı ve Sağlık Bakanlığı da bunu kabul etti zaten.
Peki bilimsel olarak bir herhangi bir eleştiri geldi mi hocam metoda?
Gelmedi. Yani Allah'a şükür ama çok takdir ve beğeni geldi. Herkes nereden aklınıza geldi bu dedi. Ben de dedim ki bu yani unutulmuş bir sünnet aslında. Bunun mucidi biz değiliz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece bize bir hatırlatmak kalmış dedik yani.
Sevabını kazanırsınız hocam inşallah.
İnşallah.
Peki hocam kaç ay öneriyorsunuz? 6 ay mı takılmalı bu kemer? Ne kadar?
Ne kadar fazla kilonuz varsa onu diyorum ki 4'e bölün.
30 kilo vermeye hedefleyen biri için 7-8 aylık bir süre
yani. Evet, 4'e bölün 7-8 ay.
Ama 30 kilo dediğiniz zaman 100 hastanın 90'ı zaten işini bitirmiş olur herhalde 30 kilo vermekle.
Bir de şu güzelliği var yani tedavide hani konuşmamızın başında demiştik kişiler tekrar kilo alıyor. Mesela bunda öyle bir şey görmüyoruz. Yani mide çok küçüldüğü için artık kişi istediği ideal kiloyu verdikten sonra çıkarsa dahi mide küçüldü ya. Tekrar kilo almıyor yani. Çünkü az yemeye alışmış artık.
Alışkanlıkla değiştirdik.
Yine ki 3 yıl sonra yine kilo aldı. Yine takabilirsiniz. O sizin elinizde zaten. Hep size ait bir şey, korse. İstediğiniz zaman onu tekrar kullanabilirsiniz.
İstediğiniz zaman korsan kullanacak.
Evet, evet.
Bitirdikten sonra ne kadar olur hocam aşağı yukarı? Yani ilk bu 100 hastadan bahsedelim. Hani 1000 hastanın içinde yeniler de vardır muhakkak ama.
Evet.
En uzun takibimiz ne kadar? Yani korseyi çıkardığı 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl olan hastamız var mı?
Var. Yani 1 yıl, 3 yıllık hastalarımız var.
Genel kanaatli hocam geri dönüş var mı?
Var. Yani çok memnunlar gerçekten. Bunu bize hem sözlü hem maille atıyorlar, telefon ediyorlar. Karşılaştığımızda bahsediyorlar. Biz zaten görüyoruz onları karşılaştığımızda. çok memnun olduklarını belirtiyorlar. Zaten hasta hastayı getirdi bize de. O şekilde oldukça yaygınlaştı.
Peki yeni projeler var mı hocam? Bunu genişletmek,
ilerletmek var. Başka birlikte inşallah var çocuklara düşünüyorum bunu inşallah. Kısmet olursa. Çünkü çocuklulardan bizim yaşımız 16 burada. 16 yaştan küçüklere vermiyoruz. Hani obez olan annelerin bize çok böyle şeyleri var, istekleri var. Hocam ben de taksam, biz de taksak.
Benim çocuğum da kullansa
evet, tarzında. Evet kullansa. Onlara yönelik yani kafamızda bunu düşünüyoruz. Üretici firmamız var, onunla birlikte istişareler ediyoruz.
Tabii patent alınmış
bir ürün. Tabii patentini aldık, 2008 yılında aldık. İşte üretici firma var sağ olsunlar bunun yapımında belki 15 kere bozduk yaptık bunu. Çok sabır gösterdiler gerçekten teşekkür ediyorum kendilerine. İnşallah çocuklara da bunu yaparız diye ümit ediyorum yani.
Peki hocam bunun dışında böyle bir yurt dışında bir gayretiniz oldu mu? Mesela guideline'lara, kılavuzlara girer mi bu metot? Öneriler arasında yer alır mı klasik kitaplarda?
Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'deki tıp camiasına bu yönden kırgınım. Önce onu söyleyeyim.
Yurt dışından takdir gördüm
evet,
ama.
Evet. Yurt dışından bize istek geldi. Yani düşünün. Hocam bunu bize yollayın, biz bunu yayınlayalım. İşte Avrupa Endokrin Kongresi kabul etti. Biz 2008'den beri Fırat Bey bunu çalışıyoruz. Yani bir Allah'ın kulu bana, ya hoca sen ne yapıyorsun?
Eleştir,
nedir?
Eleştir ama.
Eleştir. Ben de ne yaptım biliyor musunuz?
Buyurun.
Çok güzel bir föy hazırladım, kitapçık. Bunun önüne çok açıklayıcı bir bilgi yazdım. İçine de işte patentlerimizi, Sağlık Bakanlığı'nın diğer İngilizce yayını koydum. Endokrin Kongresi'nin posteri koydum. Fotoğraflarını koydum. Ve Türkiye'deki tüm üniversitelere, eğitim hastanelerine, doçent ve profesörlere tek tek adreslerine gönderdim Fırat Bey.
Geri dönen oldum hocam.
Bir kişi telefonla döndü bana.
Bir kişi.
O da benim arkadaşımdı yani. Bir gastroenterolog.
Maalesef memleketteki yani, duyarlılık bu.
Yani hani yorum yapmak istemiyorum işte.
Hocam en azından biz Erkam Radyo olarak üstümüze düşeni yaptığımıza evet, inanıyoruz.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Estağfurullah. Gerçekten. Estağfurullah. Yorduk sizi buraya
evet,
kadar.
Estağfurullah.
Hocam programımızın süresi sonlanmak üzere. Son mesajınız var mıdır? Onu iletmek isteriz dinleyenlerimize.
Evet. Ben şunu söyleyeceğim. Hani son zamanlarda sağlıklı yaşamak deniyor ya. Ben bu cümleyi değiştiriyorum. Sünnette yaşamak diyorum. Yani Allah aşkına düşünelim, acıkmadan oturuyor muyuz?
40 yılın başı oturduğumuzda çok keyif alıyoruz,
evet,
ama hocam.
Aynen öyle, unutmuşuz bile yani.
Evet.
Acıkmanın ne olduğunu. Doymadan kalkıyor muyuz? Hayır. Midemizin üçte birini su, üçte biri yemek, üçte biri hava bırakıyor muyuz? Hayır. Yerde yemek yiyip dizimizi karnımıza bastırıp
ekstra gastrik balon uygulaması,
evet,
yapıyor muyuz?
Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Yani ben diyorum ki sünnette yaşamak, bunu yaparsak başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ne kilo alırız ne de kilo verme ihtiyacımız olur.
Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Verdiğiniz faydalı bilgiler için inşallah tedavi seçeneği olarak da yakın zamanda daha yaygın olarak kabul gören bir metot olur.
İnşallah.
Çalıştığınız konular. Tekrar teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.